Ayrım 5. Fırtına Çocukları. Nikolay Ostrovski. Sayfa 85. 5. Bölüm. Mogol Niskeler'in şatosunda bu pazar herkes erkenden uyandı. Polonya jandarması üniformalarını kuşanmış silahlı adamlar ahırlarda atlara eğer vuruyordu. Şatonun hizmetçilere ayrılmış olan bölümünde askerler hareket işaretini bekliyordu. Saçmukle ile Sannenburg kahvaltılarını yeni bitirmişlerdi. Kapı açıldı. İçeriye elinde bir kağıtla Joseph girdi. Kontes Stefan çok önemli bir acele iş için kendisini görmenizi rica ediyor. Subaylar birbirlerine şaşkın gözlerle baktılar. Aceleyle masadan kalkarak üniformalarını düzelterek sessizce yaşlı uşağı izlediler. İkinci kata geldiklerinde Joseph Stefan'ın oda kapısını ardına kadar açarak Almanlardan içeri girmelerini rica etti. Onları odada karşılayan kontes değildi. İçeride daha önce hiç görmedikleri üniformalı, silahlı subaylar vardı. İçlerinden elinde silah tutan biri kapıyı kapatıp tam arkalarında durdu. "Bu da ne demek oluyor?" diye kuru bir sesle sordu Sonnenburg. Saçmulke içgüdüsel olarak elini beline götürdü. Tabancasını aşağıda unutmuştu. Barankeviç ile yaşlı kont odanın gerisinde koltukta oturuyorlardı. "Oturun beyler," dedi içlerinden bir subay. Renksiz yüzü sırıtırken burulmuştu. Almanlar oturmadılar. Barankeviç yavaşça yerinden kalktı. Almanlara doğru yaklaştı. Daha önce onlarla tanışmıştı. Elini uzattı ama iki subay da hareketsiz kaldı. Barankeviç kızardı. Evet, diye konuşmaya başladı. Beyler, hemen konuya giriyorum. Ülkemizden yavaş yavaş çekildiğiniz için bizi koruyabilecek ve düzeni sağlayabilecek durumda değilsiniz artık. Bu nedenle kendi kendimizi korumaya karar verdik. Biz dediğiniz kim? Sonnenburg ona kuşkuyla baktı. Biz, yani Polonya Bölgesi Kumandanlığı. Yüksek izninizle tanıştırayım. Barankeviç iri göbeğini Polonyalı subaylardan birine çevirdi. Albay Kont Magalnitski, birliğin kumandanı. Eduard Magalnitski, Fransız ordusunda albay olanı mı? Ta kendisi Teğmen. Aslında ben Rus Kraliyet Muhafız Alayı'nda albaydım. Ama bütün savaş boyunca özel bir görevle Fransa'da bulundum. Rusya'da Bolşevik ihtilali patlak verince Fransız ordusuna geçtim. Bu durumda sizi tutuklamak zorundayız. Biraz geç kaldınız Teğmen. Üstelik sizi buraya getirmekte apayrı bir amacımız var. İki taraf için de en iyi yol ortaya çıkan yeni durumu soğukkanlılıkla değerlendirmek olacak, diye devam etti Eduard. Şu anda şehir bizim elimizde. Sizlerden yalnızca tarafsız kalmanızı istiyoruz. Ülkemizi boşaltırken size zorluk çıkartmayacağız. Ancak bir şartımız var. Siz de bizim işlerimize karışmayacaksınız. Kuşkusuz bütün silah depolarıyla savaş gereçleri bizim elimize geçecek. Saçmukle'nin yüzünü bir öfke dalgası kapladı. Eduard devam etti. Sizin de gördüğünüz gibi ayak takımının baş kaldırması söz konusu değil. Tam tersine, bütün amacımız geri çekilen ordunuzu adım adım izleyen kızılları durdurmak. Alman orduları ülkeden çekilir çekilmez tüm ağırlıklarıyla üzerimize çökecekler. İşte bu yüzdendir ki sizin ülkeyi terk etmenizi beklemeden kuvvetlerimizi düzene sokmak zorunda kaldık. Sizler kibar ve aklı başında subaylarsınız. Yıllardır ayrı düşman kamplarında bulunduğumuz doğrudur. Ama bugün iki tarafında ortak bir düşmanı var. İhtilal. Bize karşı her türlü baskı kızılların işine yarayacaktır. Bunun da sizin işinize geleceğini hiç sanmıyorum. Sessizlik birkaç saniye sürdü. Saçmulte soran gözlerle Sonnenburg'a bakıyordu. İyi ama bu işe bölge kumandanı ne diyecek? Diye şaşkın bir şekilde mırıldandı Sonnenburg. Kardinal Benoit Hazretleri daha önce albayla anlaştı, dedi arkasından gelen yumuşak bir ses. Konuşan az önce kimseyi duyurmadan odaya giren Peder Jerome idi. Sonnenburg'a mühürlü bir zarf uzattı. Almanlar mektubu okurken yaşlı kontun yanındaki boş yere oturmak için odanın öbür ucuna doğru gösterişsiz adımlarla ilerledi. Evet, beyler, kararınız nedir? Diye sordu Eduard. Bu durumda söylediklerinizi kabul etmekten başka çaremiz yok, dedi boğuk bir sesle Sonnenfrug. Çok teşekkür ederim beyler, serbestsiniz. Bundan böyle evimizde konuğumuz sayılırsınız. Askerlerinize yeni tutumlarının nasıl olacağını anlatırsanız size minnettar kalırım. Teğmen Zaremba, tabancanızı yerine koyun. Assubay Magolneski birlik yola çıkmak için hazırlansın. Beyler, herkes görevi başına dönebilir. Yarım saat kadar sonra süvari piyadelerden kurulu bir bölük, 3 mitralyözle silahlanmış bir halde şehre doğru yola çıktı. Küçük hücre çok kötü aydınlatılmıştı. Kalın demir çubuklarla örülmüş iki pencere aydınlıktan yana cimri bir günün habercisiydi. Yönetmeliğe aykırı olarak tam 31 adam sıkışık bir şekilde odanın içinde uzanmıştı. Kalabalıktan uzun tahta kerevetler görünmez olmuştu. Oda pislik ve kirden geçilmiyordu. Yere uzanmış olan iri yarı dev gibi bir köylü parmaklarıyla uzun sakalını tarayarak kocaman başını pişikol diye çevirdi. Aynı masalları anlatmaktan hala bıkmadın. Bu Polonyalılar bizi hep küçük görürler. Senyörleri de bize sanki davarmışız gibi bakıyor. Hatta bidlo bile diyorlar. Bu gidişle Ukraynalılarla Polonyalılar arasındaki savaş ömür boyu sürüp gider. Pişigoski öfkeyle tükürdü. Neler geriliyorsun yine be? Bu kadar kafasız olmak için bu kadar iri yarı olmaya hiç gerek yok. Aptal suratlı. Neden seninle hep kanlı bıçaklı olmamı istiyorsun? Senyörler ikimizi de aynı deliğe tıkıyor, görmüyor musun? Polonyalıdan Polonyalıya fark var. Hepsi senyör değil Tanrı'ya şükür. Senin gibi yoksulluk çekeni de çok. Köylü Pişigoski güvensizlikle dinliyordu. Sen de senyör olsaydın kırbacı Zaunski gibi iyi kullanırdın. Bir yandan senin gibi yoksul Polonyalı çok diyorsun, öbür yandan da aptal suratlı kafasız diyerek beni aşağılıyorsun. Sen ne sanıyorsun beni? Kafam bal gibi çalışır. Pişigoski yattığı yerden kalkıp oturdu. Karşısındaki adama bir süre gözlerini dikti, sonra gülerek devam etti. Senin bugün sinirlerin bozuk galiba. Ben sana elimden geldiğince kibar davranmaya çalışıyorum, sen ise söylediklerimden alınıyorsun. Bana kafasız de, hayvan de, sonra kibarlık ediyorum de. Kibarlık bunun neresinde be? Bırak böyle konuşmayı. Senin yaptığına öküzün altında buzağı aramak derler. Aslında her işin temeline inmek gerekir. Yan taraftan saçsız bir baş doğruldu. Karanlıkta iki parlak göz Pişigoski'ye dikildi. Ne kadar da inatçıymışsınız Bay Pişigoski. Bu iri yarı kanlı, canlı boğanın aklını çelmek istiyorsunuz ama bir türlü işin üstesinden gelemediniz. Bu iki kurnaz gözün sahibi uzandığı saman yığının üzerinden doğrularak iyice ortaya çıktı. Sana ne bundan, dedi. Adamın Polonezce söylediklerini anlayabilen köylü. Pişigoski yan gözle siyah kirli elbiseli buruşuk kravatlı adama baktı. Beni her şey ilgilendirir. Çünkü ben... Dolandırıcı, aşağılık herifin birisin, diye genç ve tiz bir ses adamın cümlesini tamamladı. Kapa çeneni, yoksa... Küçük adam yumruğunu sıkıp sesin geldiği tarafa doğru salladı. Pişigoski'nin yanında uzanan kemikli ve solgun yüzlü orta yaşlı bir işçi ağız kavgasına karıştı. Otur yerine Bay Dzebek. Pişenek'in dedikleri doğru. Bütün saf köylüleri dolandıran sen değil misin? Ben mi dolandırdım, diye sorarken elini cebine soktu Dzebek. Hücredekilerin çoğu gürültüden uyanmıştı. Aralarında bu tartışmaya karışanlar da oldu. Dzebek kendisine verilen gözdağını anlamakta gecikmedi. Söylesene bana Patlay, neden bu herif kendisini ne zaman gagalayacak olsak elini cebine daldırır, bizi korkutmak mı istiyor yoksa kötü bir alışkanlığı mı var, ne dersin, diye sordu Pişigoski. Cebinde ustura taşır, dedi. Pişenecek botlarını ayağına geçirirken ayağa kalktı, uzanmaktan uyuşmuş vücudunu ovuşturarak Dzebek'e doğru yürüdü. Sarı saçlı, mavi gözlü genç bir çocuktu. Üzerinde fırıncı işçilerinin taktığı önlük vardı. Patronu 10 yaşındaki bir çırağın dayaktan pestini çıkartırken yetişip arkadan bıçakla saldırdığı için iş yerinde tutuklanmıştı. Patronu paçayı bir çizikle kurtarmıştı ama Pişenek mahkeme önüne çıkarılacaktı. Göster bakalım cebindekini, diye Dzebek'e bağırdı. Odadaki gürültü kesildi. O anda koridorda hızla yürüyen bir gardiyanın çıkardığı ayak sesiyle onu izleyen ağır bot sesleri geldi. Hücrenin kapısı açıldı. Girişte üzerinde kimsenin tanımadığı bir üniforma olan bir subay ayakta duruyor, arkasında birkaç asker tetikte bekliyordu. Hapishane müdürü tutuklama gerekçelerinin yazıldığı bir defteri şaşkın şaşkın karıştırıyordu. Pisigoski yerinden doğruldu, askerlerin arasında kardeşini görmüştü. Kapıdaki subaysa kendisine Polonya Birliği'ne katılmasını söyleyen adamdı. "Burada serkeşlikten, dik kafalıktan tutuklanan köylüler var yüzbaşım," diye Almanca mırıldandı hapishane müdürü. "Zayınkoçki'nin malikanesinden çalınan otlarla ilgili olanlar mı?" diye sordu Vrona. "Evet, evet. Şeker fabrikasından da 7 işçi var." "Biliyorum. Birkaç kişi de değişik nedenlerle tutuklanmış. Aralarında 2 de Polonyalı var. Bir Dzebek, dolandırıcılık ve şantajdan tutuklu. Öbürü ise Pisigoski. Kumandanlık onunla özel olarak ilgileniyor." Vrona'nın gözleri Pisigoski'yi arayıp bulmuştu. Öbürleri önemsiz suçlardan tutuklulardı. Aralarında bir de çocuk vardı. Vrona defteri aldı, kırmızı kalemle Pisigoski'nin şeker fabrikasındaki işçilerin ve köylülerin adlarının yanına birer çarpı işareti koydu. "Geri kalanları serbest bırakın. Bir sürü tembel herifi beslemeye gerek yok. Öbür hücreye geçelim." Yandaki hücrenin kapısı açılırken hapishane müdürü serbest bırakılanların adlarını okuyacak zamanı ancak bulabilmişti. 20 dakika sonra hücrede 16 kişi kalmıştı. Patlay karısına prençekle haber yolladı. Pisigoski ise kardeşiyle konuşabileceğini umuyordu. "Yüzbaşım, sizden kardeşim Meçislas Pisigoski'yi merhametinize sığınarak salıvermenizi rica ediyorum. Kendisi 9 numaralı hücrede tutuklu bulunuyor. Almanlara karşı atıp tuttuğu için onu hapse attılar." Adam'ın sesi titriyordu. Elini şapkasının siperliğinden çekmeden konuşuyordu. "Ben ne yapacağımı bilirim. Er Pisigoski, siz dış kapıya gidin." Adam yerinden kıpırdamamıştı. "Ne diyorum? Geriye dön. Ne yapıyorsun hala Allah'ın belası?" Adam susuyordu. Yüzünde patlayan bir yumrukla sarsıldı ve silahını yere düşürdü. "Haydi, yürü. Yoksa ben seni köpek gibi yürütmesini bilirim." Adam ağır ağır yürüdü. Koridorlardan silahını yerde sürükleyerek geçti. 9 numaralı hücrenin önünde kardeşiyle göz göze geldi. Kardeşi her şeyi duymuştu. Bütün şehir göz açıp kapanıncaya kadar rejim değişikliğini ve tutukluların serbest bırakıldığını öğrenmişti. Kısa zamanda hapishanenin çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bir müfreze asker kimseyi kapıya yaklaştırmıyordu. Raymond, Olesya ve Andrei de gelmişlerdi. Serbest bırakılanlar soru yağmuruna tutuluyor, çevrelerindeki çember giderek daralıyordu. Kimse tam anlamıyla bilemiyordu olup bitenleri. İçeriden fırıncı önlüğüyle genç bir çocuk koşarak çıkar çıkmaz herkes çevresini sardı. "Herkesi bırakıyorlar, değil mi?" diye sordu Raymond. "Herkesi mi? Yok canım, yalnız hırsızları. Şereflilerin üzerine ikinci bir sürgü çekiyorlar." "Sen de hırsız mısın?" Raymond bomboş ceplerini korumaya dikkat etti. Çünkü bu adamların göz açıp kapanıncaya kadar cep boşalttıklarını çok iyi biliyordu. Pişeniçek öfkeyle Andre'ye döndü. "Bana hırsız diyen sen misin Hergele?" "Hayır, sen!" diye bağırdı Andre, kavga etmeye hazırlanarak. "Ne oluyor be? Horozdan betersiniz. Soru bile sorulmuyor." Yaşlı bir kadın Pişeniçek'i dirseğinden çekiyordu. "Herkesi bırakmıyorlar mı dedin? Kimler kaldı içeride?" "Hak ve adalet için çarpışanlar demir kapıların ardında kalacak. Eğer bundan sonra birisi daha bana hırsız derse çenesini dağıtırım. Beni doğruların safında olduğum için içeri tıkmışlardı. Neden bırakıldığımı bilmiyorum." "Hey, çeneni kısmasını hala öğrenemedin mi? İçeri dönmeye mi niyetin var?" Pişeniçe laf atan iyi giyimli adam şehirdeki tanınmış bir sosis fabrikasının sahibiydi. Bastonun ucuyla Pişeniçe'yi omuzlarından itti. Andre bastona vurdu. "Ona neden dokunuyorsun kopmuş sosis parçası?" Andre ani bir hareketle adamın başını süsleyen melon şapkayı yere düşürdü. "İmdat, polis, diye bağırdı adam elini saçsız başına götürerek. Uzaktan gitgide yakınlaşan nal sesleri duyuldu. Bu kalabalık da nereden çıktı? Edward, Magalinski'nin atının üzerinden hapishanenin çevresinde toplanmış kalabalığa küçümseyerek baktı. Teğmen Zaremba, kalabalığı dağıtın. Açılın, diye bağırdı Zaremba. Kılıcını havada sallıyor, kalabalık önünde kaçıp sağa sola koşuşuyordu. Hapishanenin kapısı önünde nöbet tutan askerler süngülerini taktı. Bu kumandanlarını selamlamak kadar halkın gözünü korkutmak için de yapılmış olabilirdi. Raymond, Olesya ve Pişeneçek iki sokak ileride durdular. Kalabalığı dağıtan askerler dört nala uzaklaşmışlardı. Andre nerede kaldı, onu görmediniz mi? Olesya kuşkuluydu. O kadar hızlı koşmuştu ki yanakları kızarmış, soluk soluğa kalmıştı. Genç adam gözlerini Olesya'dan Raymond'a çevirerek acı acı gülümsedi. Andre Ptak'a bir sokağın köşesinde birdenbire çıktı. Hızla koşarken bir yandan da elindeki bastonu sallıyordu. En sonunda sizi buldum. Ben biraz geciktim. Gözleri neşeyle parıldıyordu. Arkadaşlarının yanına geldi, bir bahçe duvarına dayanarak gülmeye başladı. Ah, onu kaçarken bir görseydiniz. Herkes sağa sola koşarken sosisçiye bastonun ucuyla bir kere daha yapıştırdım. Tabanlarını bir yağlayışı vardı ki görmeliydiniz. Herifi ben bile yakalayamazdım. Şeytan görmüş gibi fırladı, bir kapının arkasından kayboluverdi. Pişeniçek de gülüyordu. Raymond'la Olesya gülmemek için kendilerini zor tutuyorlardı. Bir daha seninle hiçbir yere gitmem. Bizi utandırıyorsun. Amma da anasının gözüymüşün ha. Benim hiç suçum yok ki. Olanlar kendi kendine oluyor, diye büyük bir rahatlıkla cevap verdi Andre. Al bu bastonu arkadaşım. Sana bununla vurdular. Hatıra olarak saklarsın. Hem söyle bakalım bana. İçeride fabrikadaki arkadaşları hiç görmedin mi? Patlai'yi, Çiroki'yi, diye bastonu uzatarak sordu fırıncıya. Görmez olur muyum? Aynı hücredeydik. Vasili iyi bir çocuk. Fabrikadan gelenlerin hepsi aynı yerde kalıyor. Pişigoski diye biri daha vardı. Oldukça iyi bir insandı. Pişeniçek Ukraynaca kelime bulmakta zorluk çekiyordu. Ukraynaca bilmiyor musun, diye sordu Raymond. Hadi gel de Vasili'nin karısına bir uğrayalım. Olanları ona anlatırsın. Zaten Vasili gidip karısıyla konuşmamı istemişti. İyi işte, seni tanıştırırız. Yüzbaşım serbest bırakılanlardan biri size anlatacak önemli bir şey olduğunu söylüyor. Hapishane müdürü parmağıyla Dzebek'i gösterdi. Ne var bakalım, çabuk konuş, dedi büroya girerken Vrona. Sizi rahatsız ediyorum yüzbaşım, zaferinizi kutlarım. Ben de Polonyalıyım ve... Dzebek dokunaklı bir nutuk atmaya başlamıştı. Kısa kes. Dzebek sözlerinin sonunu getiremedi. Saygılı bir gülümseme dişlerini ortaya çıkardı. Bir Polonyalı olarak ülkeme karşı olan görevim size içtenlikle hizmet etmemi gerektiriyor. Hapishaneye bir yanlışlık sonucu girdim. Kısa kes Allah'ın belası, diye bağırdı Vrona. 9 numaralı hücrede kalanların çok tehlikeli kimseler olduğunu size söylemenin görevim olduğunu düşünüyorum. Özellikle Patlai ve Pişigoski. Her zaman kızıllar için propaganda yaparlar. Patlai çok tehlikelidir. Allah'ın belası bir bolşeviktir yüzbaşım. Şu Pişeneçek yumurcağını salıvermekle lütuf buyurdunuz. Uyuz köpekten beterdir o. Herkesle dalaşır. Dışarı çıkmadan önce Patlai kulağına bir şeyler fısıldadı. Çok geç kalmadınızsa gitmesine izin vermeyin. Yüzbaşım isterlerse her şeyi en küçük noktasına kadar anlatabilirim. Bu iyi işte. Seninle biraz çene çalalım. Kendini bu iş için feda etmeye hazır mısın? Siz nasıl emrederseniz yüzbaşım. Bir deneme yapabiliriz. Belki uygun bir ajan olabilirsin. Ama bizi aldatmak yok. Kafatasında bir kurşunla kendini mezarlıkta bulursun yoksa. Bana olan güveninizi boşa çıkarmayacağım. Akşam Ravieski ile oğlu evlerine doğru yürüyorlardı. Dikkatlice çevreyi kolaçan ediyorlardı. Pencereden dışarı aydınlık sızıyordu. Her şey yolunda, annem evde. Ravieski eve girdi, oğlu kapıda kaldı. Genç adam bütün gün babasının kendisine verdiği görevleri yerine getirebilmek için koşup durmuştu. Bir dakika kadar sonra annesi evden çıkmıştı. Geçerken oğlunun kulağına fısıldadı. Gidip Patlay'ın karısını göreceğim. Olivia bizde. Babanı bekliyordu. Hızlı adımlarla karanlıkta kayboldu. Annem, sevgili annem. Nasıl da birdenbire değişti. Artık eskisi gibi değil. Gençleşti sanki. Her şey yolunda gidiyor yoldaş Ravieski. Basım evinin deposunda eski kullanılmayan bir baskı makinesi var. Elle çalışıyor. Kumandanlıktan çok acele bir emir geldi. Bu gece bütün resmi bildiriler, seferberlik ilanları ve askeri sicil defterleri basılacak. Onlardan size birkaç tane getiririm. İşinize yarar. Bize verdiğiniz göreve gelince, bu gece onu ben yerine getireceğim. Bu yüzden fazla sayıda baskı yapacak kadar zamanım olmayacak. Üstelik sabah olmadan bunları basım evinden çıkarmak gerekir. Formalara ayırıp yerli yerine koyacak kadar bile zamanım yok. Yazdıklarımızı bir okudular mı her tarafın altını üstüne getireceklerdir. Bütün bunları iyice ayarlamak gerekir, yoksa yakayı ele veririz. Oliva soğukkanlılıkla akıllıca konuşuyordu. Yaşlı baskı ustasını gözü tutmuştu Ravieski'nin. Yüzünü boydan boya uzunlamasına çizgiler kaplamıştı. Mavi gözleri bakır çerçeveli büyük gözlüğünün ardına gizlenmişti. Yoldaş Oliva, basım evinde güvenilebilecek başka kimse yok mu? Kim bilir, birkaç iyi çocuk var ama kellelerini koltukları altına almazlar herhalde. Öbürleri daha da kötü. PPS üyesi iki kişi, bir siyonist, üç de oportunist. Belki Emma Stolberg. Babası Macardır, kızsa burada doğdu. Okuma yazması yoktur ama kendini göstermesini bilir. O zaman anlaştık yoldaş Oliva. Yaşlı adam ayağa kalktı. Az daha unutuyordum. Bize bir mühür yapabilir misiniz? Oymacı değilim ama yapabilirim sanırım. Herhalde güç yapılan bir mühür istemiyorsunuzdur. Yüzünün çizgileri gözlerinin uçlarında toplandı. Haydi hoşça kalın. Sabah 5'e doğru birkaç adam yollayın. Ravieski bir an için Oliva'nın kurşun tozundan kapkara olmuş ellerine baktı. Niçin partiden değilsiniz yoldaş Oliva? Çok yaşlıyım. Bu işler bizden geçti artık. Gençler yerimizi alsın yeter. Ben size yardım elimi uzatıyorum. Asılsam bile önemli değil. Yaşayacağım kadar yaşadım. Kuşkusuz ölüm herkes için kaçınılmaz bir şey ama yine de genç biri için çok zor olsa gerek. Gözlüklerinin üzerinden Ravieski'ye ciddiyetle baktı ve Sigismund yaşlı adamın sözlerinden sitem ettiğini sandı. Oliva gittikten sonra içeri Raymond girdi. Dinle beni oğlum. Komünist gençlik kollarının örgütlenmesi işini sen üzerine alacaksın. Parti aydın insanlara ve onlar için canını verecek genç koruyuculara gerek duyuyor. Senin de gördüğün gibi artık düşman topraklarındayız. Yanlış bir adım bütün örgütü yok eder. Gençler deneysiz olmaları nedeniyle sabırsızdırlar. Bu, yeni arkadaşları örgütümüze alma kararını verecek kimseler için büyük bir eksikliktir. Aramıza alacaklarımız her türlü sıkıntıya dayanabilecek gözü peklikte, aklı başında, yeri geldiğince canını verecek kadar korkusuz kimseler olmalıdır. Aramıza girecek bir korkan polis tarafından yakalandığını düşün. Hayatını kurtarabilmek için hepimizin adını verecektir. Yakalanır yakalanmaz sönecektir onun ihtilalci ateşi. Verdiğimiz savaş macera arayanların çıkarlarına uygun değildir. Onlar ihtilalcilik oynarlar. Bu fazla macera kitabı okuyan küçük aydınlara özgü bir hastalıktır. Oyun ölümün sıyırıp geçtiği bir oyun olduğu an onlar da korkmaya başlar. Kurulacak örgütün çekirdeğinde kimlerin görev alacağına birlikte karar vereceğiz. Sana göre bu işe en çok kimler yaraşır? Raymond bir süre düşündü. Bilemiyorum baba, bu konu o kadar da önemli ki, diye mırıldandı. Öyleyse ben sana biraz yardım edeyim. Olesya Kovalla için ne düşünüyorsun? İyi bir aileden geliyor. Babası bizden. Kızın kafası çalışıyor gibi geldi bana. Evet, bana sorarsan da öyle. İyi o zaman, şimdiden bir kişi bulmuş olduk. Devam edelim, başka kimi tanıyorsun? Uzun bir süren sessizlikten sonra Raymond konuştu. Sarah Michelson. Spellman onu işinden kovmuş. Ev sahibi de onları sokağa atmış. Geçerken gördüm. Avluda oturuyorlardı. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Onlara nasıl yardım ederiz baba? Ravelski bir süre düşündü. Bize gelip yerleşmelerinden başka çare yok. Ama bizde nereye yerleşirler baba? Odada dönecek yerimiz bile yok. Üstelik onlar 6 kişiler, eşyaları da var. Fark etmez. Zaten bizim bu evden ayrılmamız gerekiyor. Biliyorsun şehirde izimizi aramaya başlamışlardır bile. Her an için bizi bulabilirler. Gelip bize yerleşsinler, eşyalarını da ne yaparlarsa yapsınlar. Bizse sağa sola dağılmaya mecburuz. Bir süre Kovalo'da kalabilirim. Annen Marcelle teyzene gider. Sense bir arkadaşına. Böylece ortadan kalkmış oluruz. Demek Sara diyorsun. Bu iş için başka kimi düşünüyorsun? Bir de Andre Pıtaka var. Gözü pekliğine diyecek yok. Çabuk alevleniyor, aşırı hareketlerde bulunuyor. Bana göre aklı başında biri ama biraz fazla ateşli. Ravelski gülümsedi. Siz ona göz kulak olursunuz. Başkalarının hayatından sorumlu olduğunu kavradığı an aşırılıklarda bulunmaktan sakınmasını da öğrenecektir. Senin arkadaşın mı? Evet, tam olarak değil. Ama Olesya ile iyi anlaşıyorlar. Anlıyorum. Yine de kötü sayılmaz. Gerçek arkadaşlık güç bir şey. Başka kimler var? Patlaya ile birlikte hapishanede kalmış bir Çek var. Adı Pişene Çek. O da Andre gibi sabırsız, biraz çocuk ama çok iyi. Yarın hepsiyle teker teker öbürlerinin adı verilmeksizin konuşursun. Tüm güçlükleri anlat ki ne biçim bir işin içine gireceklerini iyice bilsinler. İyice anlaşıp uyuştuktan sonra onlar parti gençlik kolunun üyesi olabilirler. Örgütün çekirdeğini kuranlar ihtilal komitesi tarafından onaylanacaklar. Daha sonra sizler kabul edeceksiniz yeni arkadaşları. Şimdi pompa istasyonuna gideceksin. Bu gece orada sıkı bir çalışma olacak. Kovallo sana gerekeni anlatır. Silahın var mı? Evet. Andre'nin polisten aldığı tabanca var. Kullanmasını biliyor musun? Hayır. Sana göstereyim öyleyse. Tabancanın kullanışını iyice öğrettikten sonra babası Raymond'a döndü. Şimdi al bunu ama unutma, çaresiz kalmadığın sürece kullanmayacaksın. Bir kere ateşe başladın mı son kurşununa kadar kendini koruman gerekir. Jandarmaların gözünde 1 ya da 10 kurşun fark etmez. Haydi küçüğüm, güle güle git. Aman dikkatli ol. Babası ilk kez küçüğüm diyordu. Raymond kolları arkasına atılıp başını babasının göğsüne yaslamak ve sana hayranım, seni seviyorum demek istedi ama karşısındakinin sabırsızlandığını görünce aceleyle dışarı çıktı. Pompa istasyonuna giderken yolda Sara'lara uğrayıp iyi haberleri iletti. Kızla baş başa kalıp babasının istediği şekilde konuşamadı. Ancak 2 saat kadar boş zamanı kalmıştı. Pıtaka'nın oturduğu şehrin kenar mahallesine doğru yürümeye başladı. Andre evdeydi. Yatağın üzerine uzanmış, mandolinle Ukrayna havaları çalıyordu. Kimsenin sevmediği öksüz bir çocuğun bir adamı tarafından öldüresiye dövülüşünü anlatan acı dolu bir melodiyi yeni bitirmişti. Çok iyi çalıyordu. Elleri teller üzerinde izlenemeyen bir hızla gidip geliyor, asi perçemleri müziğe uyarak neşeyle dans ediyordu. Bir yastığın üzerinde yatan 9 yaşındaki küçük kardeşi Vasilek bacaklarıyla havada şekiller çiziyordu. Dengesini bozup yatağa düştüğü zaman öbürü elleriyle kabalarına hafifçe tokatı basıyor, o da hemen yastığın üzerine çıkıyordu. Andre, Raymond'u görür görmez mandolinin tellerine o kadar hızlı vurdu ki 2 teli birden koptu. ''Hey, bu nesneyi bayağı iyi çalıyorum değil mi? Teller bile koptu.'' Yatağından fırladı, mandolini masanın üzerine koydu. Andre'nin annesi evde yoktu, komşularına gitmişti. ''Önemli bir iş için seninle yalnız konuşmalıyım Andre.'' ''Ne oluyor?'' diye sordu Andre kuşkuyla. ''Hadi anlat.'' Yalnız olmalıyız. Andre Vasilek'e döndü. Çocuk yastığın üzerine oturmuş, bir yandan çıplak ayaklarını sallıyor, bir yandan da özenle burnunu karıştırıyordu. Vasilek, sen biraz dolaşsana sokakta. Daha şimdi dışarıdan geldim. Duyuyor musun? Çık dışarı. Burada bir işin mi var? Gitmeyeceğim. Hava soğuk. Hem botlarım da yok. Annenin ayakkabılarını giy. Sonra annemden dayak yiyeyim öyle mi? Canımı sıkıyorsun artık. Ben mi dışarı çıkarayım seni? Ben neden çıkacakmışım? Kulaklarımı tıkarım, siz de ne isterseniz onu konuşursunuz. Vasilek! Diye bağırdı Andre. Küçük çocuk yerinden kalkmıyor, söz dinleyeceğe hiç benzemiyordu. Andre kemerini çıkartmaya başladı. Vasilek hareketlerini büyük bir dikkatle izliyordu. Raymond pıtakayı kolundan tuttu. Dışarı gel. Andre, hava gerçekten çok soğuk. Basamaklara oturdular, az sonra kapı yavaşça gıcırdadı. Vasilek, beni dinlemeyi gösteririm sana. Kapı hemen kapandı. Onu ara sıra dövüyor musun? Yok canım. O da benim kadar anasının gözüdür. Ak dediğime kara der. Ama bu şeytan çocuğu seviyorum. Kendisini dövemeyeceğimi bilir. Her istediğimi yapar. Yeter ki yumuşak davranılsın. Emir verilmesini sevmezsinizdir. Uzun süre fısıldaşarak konuştular. Andre bahçenin tel örgüsüne kadar geçirdi Raymond'u. Anladın değil mi Andre? Kimse tek kelime duymamalı. Söz Raymond, mezar gibi sessiz olacağım. Bu dünyada hak ve adaleti kuracak insanların var olabileceğini düşünürdüm ama şimdi böyle insanların var olduğuna inanıyorum. Belki fikrini değiştirirsin. İstersen yarın ver cevabını. Ben mi? Bu işten kaçarsam şurada gebereyim. Ah Raymond, sen beni daha tanımıyorsun. Yaygaracının biri olduğumu sanıyorsun. Ama ben de yürekliyim. Ben de başka bir yaşamı, gerçek bir yaşamı istiyorum ve bunun için her şeyi yapabilirim. Karanlık bir geceydi. Demir yolu boyunca dondurucu bir rüzgar esiyordu. Gardaki jandarma karakolunun kapısındaki yazı değişmiş, şimdi aynı yazı Polonezce yazılmıştı. İstasyonun garajında vagonların hat değiştirmesini sağlayan lokomotifin dikkatsizlik sonucu bir vagona çarpıp onu ittiğini ve hareket etmiş olduğu gibi büyük bir gizlilik içinde eski yerine döndüğünü karakoldakilerden kimse fark etmemişti. Vagon aşağı yukarı 20 kişinin beklediği yere kadar kendi kendine gitmişti. Şafak sökmeden önce aynı lokomotif pompa istasyonunun bulunduğu çıkmaz hatta girip vagonu eski yerine götürmeye geldi. Raymond şafaktan önce bir çantanın içine sıkıştırılmış olan bir paket bildiriyle basım evinden çıktı. Bütün gece uyumamıştı. Ama işin en tehlikeli kısmına gelinmemişti daha. O sabah Michelson ailesi evlerinden çıkıp Ravieski'lere taşınmıştı. Edwin ev sahibine oğluyla birlikte şehirden ayrılacağını söylemişti. Pompa istasyonuna da başka şeyler yerleşti. Vrona yeni basılmış bildiriyi tekrar tekrar okudu. Bütün ülkelerin proleterleri birlesiniz. Yazının başlığı Rusça, Ukraynaca, Polonezce ve Almanca olarak yazılmıştı. Ordunun ayaklanmasına bir çağrı. İktidar Sovyetlerindir. Kahrolsun kapitalistler. Kahrolsun toprak ağaları. Köylüye toprak. Tanrı aşkına hem gözümüzün önünde basılmış. Mogolniski'ye ne diyeceğiz? Şu imzaya bak hele. İhtilal komitesi. Demek en azından böyle bir komite var. Hey, orada kimse yok mu? Kapıda bir nöbetçi belirdi. O Dzebek hayvanını yollayın bana. Dzebek karakol şefinin odasına doğru koştu. Avusturyalı askerlerde moda olduğu üzere yere sürünen kılıcı büyük gürültüler çıkarıyordu. Beni çağırtmış olmakla şereflerin... Vrona'nın buruşan yüzünü görünce sustu. Yüzbaşı elinde bildiriyle masanın arkasında ayağa kalktı. Dzebek, Vrona gülüyor mu yoksa sinirden dudaklarına tik mi geldi anlayamıyordu. Bu da ne? Ajanlarımın bana söylediklerini size bildirecektim yüzbaşım. Bu kağıtlar tanınmayan kimseler tarafından bu sabah sinema afişleriyle birlikte yapıştırılmışlar. Bakınız yüzbaşım, kendi bildirilerini sizinkilerin arkasına yapıştırarak dağıtmışlar. Yer bulduklarında askerlik çağrılarının bulamadıklarında da duvarlardaki bildirilerinizin yanına yapıştırmışlar. Ayrıca 10 yaşlarında bir çocuk bu sabah gazete dağıtırken bu kağıtları yerlere atmış. Üstelik kumandanlığın emrini okuyun diye bağırmış. Adamlarımız kağıtlara baktığında çocuk çoktan uzaklaşmış. Ayrıca fabrika ile depoda tanınmayan kimseler tarafından dağıtılmışlar. Basım evinde çalışanların hepsini tutukladım. İçeride dizgi ve baskı makinelerinden başka bir şey yoktu. Üstelik PPS'ye üye iki işçi basım evindeki baskı makineleriyle bunların basılamayacağı konusunda başları üzerine yemin ediyorlar. Bu kağıtları basanların ellerinde kuşkusuz bir başka makine olmalı. Peki bizim bildirileri nereden bulmuşlar? Belediyeden başka bir yerden olamaz yüzbaşım. Koridorlarda bir sürü var. İsteyen onları kolayca alabilir. Vrona yeni yüzbaşı çavuşuna doğru bir iki adım attı. Dzebek bir o kadar geriledi. Dinle beni dolandırıcı parçası. Sana bir üniforma bir de rütbe verdim. Ama bütün bunları aydınlığa çıkartmazsan 50 kırbaç vurduktan sonra astırırım seni. İşte sana 1000 mark. Bütün adamlarını topla ve bu kağıtları basanları getirmeden gözüme gözükme. Onları bulursan az değmen olur, 1000 mark daha kazanırsın. Yoksa Tanrı şahidim olsun, şerefim için gebertirim seni. Senin gibi ahlaksız birine bu subay apoletlerini taşımak yaraşmaz. Ama senin apoletlerin olabilir. Tabii ipe gitmezsen. Parayı alıp kaçayım deme. Cehennemin dibine kaçsam bulurum seni. Hadi geri dön. Parayı kapan Dzebek topukları üzerinde o kadar hızlı döndü ki kılıcı bedenin dönüşüne uyamadı. Ayakları birbirine dolaştı ve yere kapaklandı. Süvari çavuşu hemen ayağa kalkarak uzaklaştı. Demek kocanı bu nedenle cepheye yolladılar diye mırıldandı Louis. Kontes hazretleri yalvarırım ayaklarınızı öperim. Kont hazretleri bir dediğinizi iki etmez sizin. Kurtarın onu. François, Louis'in dizlerine sıkıca sarılmış hıçkırarak ağlıyordu. Bütün istediklerini yapacağım ama kes artık şu ağlamayı, dedi allak bullak olan Louis. Acele edin Kontes hazretleri yüzbaşı söyledi. Onları bu gece kurşuna dizecekler. François güçlükle ayağa kalktı. Sakin ol François, hemen gidip bulacağım kontu. Louis, genç kadını yalvaran bakışlarından güçlükle kaçarak odadan çıktı. Sen misin Louis? Özür dilerim, çok işim var da. Edward telefonun kulaklığını masanın üzerine koydu. Çalışma odasını kumandanlık olarak kullanmaya başlamıştı. Masada iki telefon duruyordu. Divanın üzerinde bir kılıçla bir tabanca atılmıştı. Çeşitli yerlerinde kırmızı ve siyah bayraklar iğnelenmiş olan bölgenin haritası duvara asılmıştı. Eddie, yalnızca bir dakikanı alacağım. Benim için bir şey yapmanı isteyecektim. Söyle Luzette, bilirsin senin için her şeyi yaparım. Telefon çaldı. Evet, benim. Ne? Pavlos da ayaklanma mı? Nasıl? Gar yaylım ateşine mi tutulmuş? Hemen söyleyin. Elbette. Herkese haber verin, hemen geliyorum. Ne? Bir Alman konvoyu mu? Orayı korumak için hemen bir bölük yollayın. Evet, şimdi geliyorum. Edward kulaklığı öfkeyle masanın üzerine fırlattı. Ne oluyor Edward? Magolinski kılıcıyla tabancasını taşıdığı kemerini aceleyle beline doladı. Kuşkuluydu. Ufak tefek olaylar çıkmış. Hepsinin üstesinden geliriz. Ladislas bir bölük atıyla az sonra buraya gelecek. Korkma sevgilim, her şey yoluna gidecek. Sen yine de hareket etmeye hazır ol. Sana telefon ederim. Hadi şimdilik hoşça kal. Eddie, ya senden istediğim şey? Özür dilerim, akşama konuşuruz. Çok geç olur. Yalvarırım Eddie. Bunu benim için yap. Joseph'in oğlunu serbest bırak. Sana bunu söylemeye korkuyorum ama bu gece kurşuna dizecekler onu. Louis kocasının yolu üzerinde duruyordu. Ah, demek söylemek istediğin şey buydu. İmkansız. Tehlikeli bir adam o. Üstelik bu işlere senin karışmaman gerekir sevgilim. Acelen var Luzetta. Yalvarırım Eddie, benim için serbest bırak onu, yalvarıyorum, anlıyor musun? Louis kocasının boynuna sarıldı, başını göğsüne dayadı. Edward karısının kollarını çözüp onu kararlı bir şekilde itti. Daha fazla kalamam, beni bekliyorlar. Garda bazı olaylar çıkmış. Gidiyorum. Louis kocasını kolundan yakaladı. Eddie, aşkımız adına yalvarırım. İstediğimi yapmazsan beni sevmiyorsun demektir. Edward sertçe karısına döndü. Sanki o gitmiş, yerine bir başkası gelmişti. Senden kumandanlığın işlerine karışmamanı istiyorum. İmkansız bir şey istiyorsun benden. Korumak istediğim bu herifler bizi öldürmek için tetikte bekliyorlar. Senin insan sevginin burada yeri yok. Onlar kuduz köpekler gibi öldürmeliyiz. Rica ederim, kes şu sinir krizini. Bana yardım edeceğin yerde canımı sıkıyorsun. Kapı kapandı, kendinden emin adımların çıkardığı mahmut sesleri koridordan uzaklaştı. Bir dakika kadar sonra üç atlı dört nala şehre gidiyordu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 103.